global arenada tarım ve gıda sektörünün nabzını tutan İzmir Ticaret Borsası'nın 4 Element ve İnsan kanalına hoş geldiniz. İnsanoğlunu aldığı nefesle canlı kılan hava, yaşamın kaynağı su, doyuran toprak, lezzetlendiren ateş ve evrenin en önemli oyuncusu insan. Moderatörlerimiz soruyor, konuklarımız sizler için anlatıyor.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugünkü konuklarım Berin Balonur ve Neşe Aksoy Biber. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Berin Bal ve Neşe Aksoy Biber iki önemli kitabın yazarları. Birinci kitapları Peynir Aşkına. Ben de zaten kendilerine bu aşkın kökenini soracağım. Diğer kitapları 50 Peynirli Şehir, Balıkesir. Şunla başlamak istiyorum. Bu aşk nasıl doğdu? Nasıl bir tutkuya dönüştü? Ve siz elinizde asa, ayağınızda çarık, bunun peşinden nerelere gittiniz, neler keşfettiniz?
Evet. Bundan 20 yıl önce, 2000'li yıllarda biz Berin'le basında birlikte çalışıyorduk ve aslında biraz yaptığımız mesleğin avantajı diyelim, çok fazla seyahat etme şansına sahip oluyorduk yurt dışına. Oradaki çok güzel gurme şoplar, peynir mağazaları çok ilgimizi çekiyordu. Ve hep bir hayalimiz vardı. O dönemde ben Cihangir'de oturuyordum. Cihangir'de işte yaşayan profil bu tür yiyeceklerin talep edilebileceği bir profildi.
Çok da yabancıların oturduğu için.
Çok da yabancıların ve de işte daha çok beyaz yakalıların, basında çalışanların, kamuoyunu yönlendirenlerin ve daha bu anlamda ilgisi ve hevesinin yüksek olan bir grubun yaşadığı bir yerdi. Önce dükkanımızın yerini bularak başladık. Küçük bir metrekareden 30 metrekarelik bir dükkan kiraladık. Ve hayalimizi gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Şanslıydık ki o dönem beraber çalıştığımız kişiler bize bu konuda çok destek oldu. Yani iyi bir network'ümüz vardı. Sevgili Mehmet Yeşin, CNN'de çalışıyordum ben o dönemde. Atlas dergisinin genel yayın yönetmeniydi ve yan yana odaları paylaşıyorduk. Mehmet abi bize çok destek oldu ve çok güzel isimlerle buluşmamız aracılık etti. Profesör Doktor Artun Ünsal'la mutlaka buluşun dedi.
Önce de onun zaten
Artun Hoca evet tabii ki bu konuda çok kıymetli bir eseri var. Süt Uyunca isimli Yapı Kredi Yayınları'ndan bir belgesel de çekiyordu NTV'ye ve Artun Hoca açıkçası onun yaptığı bu kültürel çalışmanın üzerine bir şey koymak çok zor ama bize kapılarını açtı. Çok inandı. Gittik Berin'le, heyecanla projemizi anlattık. Biz böyle bir dükkan yapmak istiyoruz. Ne dersiniz dedik. O da dedi ki benim size önerim çok böyle dünyanın ürünlerine yönlenmeyin. Bizim çok güzel bir zenginliğimiz var. Siz Türk peynirlerinde uzmanlaşın. Böylece biz Türk peynirleriyle ilgili aslında Artun Hoca'nın bize emanet ettiği çok güzel bir misyonu üstlenmiş olduk. Önce onun bize kendisinin bize verdiği bağlantılarla işe başladık ama hocamızın bize tavsiyesi şuydu. Bu işin ticaretini sadece yapmayın, gidin, gezin, görün, yerinde keşfedin ve kendiniz bağlantılarınızı kurun. Ve bizim böylece Anadolu'ya yönelik gezilerimiz, rotalarımız, seyahatlerimiz başladı. Önce yaptığımız ticaret için, doğru ürünü bulmak için, doğru peyniri kendi dükkanımızda yer verebilmek için başladık bu seyahatlere. Ama peynir öyle bir konu ki o kapıdan bir kere girdiğiniz zaman iş ticaret mantığından bambaşka bir yere gidiyor. Gerçekten çok olağanüstü bir zenginlikle karşı karşıya kaldık.
Ben kitaplarınızı okurken sizin karşılaşmış olduğunuz zenginlik karşısında epey hayrete düştüğümüz yani bulacağınızı sanmadığınız ya da keşfedeceğinizi bilmediğiniz pek çok şeyle karşılaştınız.
Gerçekten öyle oldu. Çok güzel bir tanımlama getirdiniz. Hayrete düştük. Hatta şunu söyleyebiliriz. Bakın biz ilk kitabımız için 2010 ile 2015 arasında 7 bölgeden 52 peyniri kayıt altına aldık. Yani 7 bölgeyi gezdik. Farklı halklarla, farklı şehirlerle, kültürlerle buluştuk. İşte farklı peynirleri kayıt altına aldık vesaire. Hani hayret ettikçe hayretimiz artmaya devam etti. Sonra ikinci kitabımızda 50 Peynirli Şehir Balıkesir'e sadece bir şehre yakından baktığımızda hayretimiz daha da arttı ve artmaya da devam ediyor. Yani biz sürekli bir yere yakın bir bakalım, bir inceleyelim dediğimizde yeni bir şeyle, yeni bir cevherle karşılaşıyoruz. Ya adeta şey, böyle kendimizi altın madeni kazıcıları gibi görmeye başladık bir noktadan sonra.
Berin Hanım, şimdi sizin, ben başka söyleşilerinizde dinledim. Bir de ya bu hayretin ötesinde sizin içinizde birikmiş bir de öfke demeyeyim, o ağır olur da, bir böyle haksızlığa karşı isyan da var. Yani niye Türkiye'nin peynirleri tanınmıyor diye. Yani Fransa dediğimiz zaman ya da İtalya dediğimiz zaman aklımıza bilmem kaç tane peynir çeşidi geliyor, istiyoruz filan. Fakat neredeyse bir Fransa gamına sahip Türk peynirciliği dünyada bilinen bir peynircilik değil. Kendimiz çok iyi bilmiyoruz. Niye böyle?
Şimdi dünyada bilinen peynir konusundaki ilk ülkelerden biri biliyorsunuz Fransa. Derler ki her güne bizim, her kahvaltıya, her sabah yiyeceğimiz bir peynirimiz var derler. O kadar çok çeşitliliği bu anlamında. Bizim de var. İşte Charles de Gaulle demiş ki bu kadar çok çeşitliliği olan bir ülkeyi yönetmek kolay mı? Bizim ülkemizde yönetmek kolay değil gerçekten, çeşitliliğimiz çok. Üstelik bu topraklar peynirin doğduğu topraklar. Pek çok üretim biçiminin var olduğu topraklar, yoğrulmuş topraklar. Fakat şunu görüyoruz, yani nerede doğduğu değil, gerçekten nerede değer bulduğu önemli. Biz bu konuda çok geride kalmışız. Çünkü onların yaptığı o kayıt altına alma çalışmaları, hani koruma çalışmalarının hiçbiri bizde yok. Biz yola çıktığımızda da zaten en büyük çektiğimiz sıkıntılardan biri bir konuyla ilgili bir kayda ulaşmak, bilgiye ulaşmak. Oysa ki bugün dünya ekonomisinde değer yaratan peynirlere baktığımızda, kültürel ve ekonomik değer yaratan peynirlere baktığımızda görüyoruz ki tarihleri çok eskilere dayanıyor. İşte bir Roquefort'u 1070'lerden bu tarafa geldiğini görüyoruz. Parmigiano Reggiano, İtalyanların ünlü peyniri 12. 13. yüzyıldan beri kayıt altında olduğunu görüyoruz. Fransa'nın en çok ekonomisine katkı sağlayan peynirlerinden biri Comté, keza öyle. Hepsi coğrafi işaretle korunuyor. Dolayısıyla kalite unsuru olarak adlandırılan her şey üretimden başlayarak daima gelenek, bilgi, teknoloji birleşerek günümüze kadar geliyor. Yönetişimleri, denetimleri, her şeyleri iyi. Sistemleri içerisinde İki tane ineği olan üretici de söz hakkı 1000 inekli üreticiyle beraber. Dolayısıyla herkes eşit, herkes belli geleneği koruyan, ürünüyle gurur duyan, para kazanan ve o yolda çaba sarkmaya devam eden bir yapım için.
Bizde ise coğrafi işaretleme çok yenilerde başlamış bir şey. Ancak yavaş yavaş. Sizce yeterli hızda ilerliyor mu?
Şu anda 14 tane tescilli peynir üzerinden gidersek 14 tescilli peynirimiz var ulusal anlamda. 26'ya yakın tescil başvurusu olan, bekleyen peynirimiz var. Ama asıl önemlisi yine global peynir pazarında tanınan, ABD tescil altına almış herhangi bir peynirimiz yok. Sorun şu, aslında tescil değil başarı, tescili almak değil, tescili yönetmek büyük bir başarı. Çünkü tescili alıyorsunuz, koyuyorsunuz. Evet, Diyarbakır örgü peyniriniz, coğrafi işaret tescili almış bir ürün oluyor. Van Otlu peynirimiz işaret tescili almış bir ürün oluyor. Ezine peynirimiz keza öyle ama bunlar tahşiş edildiği sürece gerçek ezine peyniri, coğrafi işaret belgesinde geçen kalite unsurlarını ortaya koyan o içerikteki kalite, üretim, denetim yapılmadığı sürece biz bu ürünün gerçekten kırsaldaki yaratacağı etkiden, sosyal ve kültürel etkisinden bahsedemiyoruz. Dolayısıyla evet, bir ilerleme var. Tesciller alınıyor. Üstelik de çok artık moda oldu. Herkes evet, benim ürünüm de çok ünlü ve iyi diye tescil alma peşinde gidiyor ama o coğrafi işaret tescil belgesinde yazılan hiçbir şey uygulanmak
zorunda değil. Standartlar oturtulmuş değil.
Bölgelerde sıkıntı var. Dolayısıyla bunların yolu
benim gene sizin kitaplarınızdan çıkardığım başka bir sorun daha var. Süt meselemiz var galiba bizim, evet. Değil mi? Yani bir kere mandacılık bittiği için buralar, özellikle Ege, manda sütü üzerinden çok şey yaparken manda en fazla yoğurda gidiyor. Yani manda yoğurdunu keşfettik, oraya gidiyor ama peynirde çok fazla bu kullanılmıyor. Keçiyi de yetersiz olduğunu söylüyorsunuz. Hatta koyunda bile yetersizlik olduğunu söylüyorsunuz. Bununla ilgili ne yapılabilir? Bir de nedir farklar? Yani manda sütü, keçi sütü, koyun sütü, inek sütü, bunların peynire kattığı nedir ya da ne değildir?
Ya aslında Türkiye bir süt ülkesi. Süt üretiminde hiç fena durumda değiliz. İlk ondayız Avrupa Birliği ile karşılaştırdığımız zaman. İyi bir süt üreticisi ülkesiyiz. Hatta manda yok oldu diyoruz ama manda süt üretiminde bile hala bu yok olmuş şekliyle bile 8. sıradayız. Son yıllarda, son 3 yıl önce sanıyorum, Halk Elinde Manda Projesi adı altında Tarım Bakanlığı'nın yürüttüğü bir projeyle biraz daha manda besiciliğini destekleyen çok güzel çalışmalar da var. İstanbul'da işte Çatalca'da, Balıkesir'de, farklı bölgelerde. Devletin de desteklediği bir yapı söz konusu. Ama sütün geleceği aslında peynirle. Yani tüm dünya buradaki başarıyı peynirle yakalamış. Yani sade sütte para kazanması üreticinin bugünün koşullarında gerçekten zor. Şimdi süt hayvancılığı gerçekten çok zahmetli bir iş. Bu işin içine girdiğiniz zaman bu işi yapanların motivasyonunun her zaman yüksek tutulması lazım. Bugün tarım ve hayvancılıkla ilgilenenlerin yaş grubu giderek yükseliyor. Bu çok ciddi bir tehlike. Ülkemiz için çok tehlikeli. Dolayısıyla bu motivasyonu artıracak devletin uzun dönemi kapsayan 10 yıllık, 20 yıllık stratejik planlar oluşturması gerekiyor. İşte fonların, hibelerin, desteklerin çok düzenli ve amacına uygun bir şekilde, stratejik bir şekilde kurgulanması gerekiyor. Bu işin süt kısmı. Ama sütün geleceğinin biz peynirde olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sütü peynire dönüştürdüğünüz zaman bir süt üreticileri daha nitelikli süt üretmekten vazgeçmiyorlar. Çünkü iyi peynir iyi süt kalitesiyle oluyor. Yani hayvanınızı doğru besleyeceksiniz. Süt yağı kalitesi, değerleri, vitamin ve besin değerleri yüksek olacak ki güzel bir peynir elde edeceksiniz. Bugün peynirin kilogram fiyatlarını biliyorsunuz. Peynir kıymetli bir ürün. Tüm dünyada böyle. Ucuz bir ürün değil. Bunu kabul ediyoruz. Ama beslenmemiz için de çok sağlıklı ve bütün dünya toplumlarının, yani uzak doğuyu biraz hariç tutarsak, en önemli gıdalarından, en kıdem gıdalarımızdan bir tanesi. Farklı sütlerin peynire olan etkilerini sordunuz. Tabii ki bu tamamen damak tadı. Yerel ve geleneksel farklılıklar, üretim metotlarındaki farklılıklar, coğrafya farklılıkları. Bugün Doğu Anadolu'ya gittiğinizde işte Van'da daha çok koyun sütü işlenir, koyun yoğurdu yapılır. Kars'a baktığınız zaman oranın yerli ırk inekleriyle çok güzel gravyer peyniri, kaşarlar yapılır. İşte İç Anadolu'da, Akdeniz'de, Toroslar'da keçileri görürsünüz, kara keçileri görürsünüz. Dolayısıyla her peynirin kendisini, özgünlüğünü sağlayan kullanılan sütten başlar zaten. Yani o hayvanın yaşadığı coğrafya, o coğrafyadaki endemik bitki örtüsü, hayvanların beslendiği otlar, havadaki nem, bakteri, bütünsel olarak peynir yapıldığı zamanda ve tabii ki o peynire elini değdiren insan eli, kendi kültürüyle, geleneğiyle birleşiyor ve işte olgunlaşması, olgunlaştığı ortamdaki yeni edindiği bakteriler bütün bir sürecin yönetimini sağlıyor. Ama esası kullanılan süt. İşte keçi sütünün yağ asitleri daha kısadır, daha küçüktür, rengi daha beyazdır, daha asitli bir tadı vardır. Bunu herkes sevmez ama Adana'da işte o kültürle büyüyen benim gibi pek çok insanın aradığı lezzet keçi peyniridir. İşte koyun peyniriyle büyüyen, o tada alışık olanlar hem koyun yoğurdunu hem koyun peynirini çok severler. Günümüzde bunu çok güzel dengeleyen peynir modellerimiz var. Üç sütlü, iki sütlü, evet, yapılan karışım peynirler var. Örneğin Ezine aslında bunun en iyi temsilcisi. Şu anda coğrafya işaret tescili, evet, almış peynirlerimizden bir tanesi. Çok güzel, ideal bir karışımı vardır. Yani her farklı sütün peynire kattığı farklı, işte biri sertliği sağlar, öbürü güzel bir renk dengesini koyar. Bir diğeri peynirin kıvamını daha güçlü yapar. İşte İç Anadolu'da Divli Obruk peynirine baktığınız zaman o bölgenin çok özel bir bitki örtüsü vardır. O koyun sütünün katı madde miktarı çok yüksektir. Onun için peyniri çok lezzetlidir. Domalan mantarları vardır. İlkbaharda hayvanlar onu besler, onunla beslenirler. Peynirde geriden gelen o mantar tadını alırsınız. Olgunlaştığı o mağaraların duvarlarındaki o küf kokusu gelir geri planda. Bütün bu zenginliği aslında bize sağlayan hem süt çeşitleri hem de doğadaki, coğrafyadaki, iklimdeki ve o bütünün içerisindeki farklılıklar.
Peki ama sizin söylediğinize dönecek olursam, bundan sonrasını, yani ürettiniz, tam sütünüz iyiydi, zanaatınıza da hakimsiniz, her şeyi yaptınız. Doğru dürüst paketleyemediniz, doğru dürüst muhafaza edemediniz. Muhafaza etmeye çalıştınız, gönderdiğiniz zaman gönderdiğiniz kamyonun bundan soğutucusu eksik ya da yüksek derecedeydi vesaire filan. Bütün bunlar sizin bahsettiğiniz bu denetleme koşullarının bir parçası mı?
Sadece denetleme değil aslında, işte bütün bir yönetişim ardından gelen denetleme. Yani bugün bizim coğrafi işaret konusunda yaptığımız sempozyumlarda dinleme şansını elde ettiğimiz komitenin bir yönetim zinciri ve değer zinciri aktarım biçimi oldu. Müthiş bir operasyon.
Komite peyniri.
Yani başından itibaren işte bu topraktan başlayarak sütün iyileştirilmesi, onun taşınması, onun üretilmesi. Dört ayrı bir kere üretim ağına giriyorsunuz. Üretenler, işte yapanlar, onu olgunlaştıranlar, pazarlayanlar. Çok inanılmaz bir tanıtım ağları var. Yani bu yapılıyor ama tanıtmanız da lazım. Doğru tanıtmanız lazım. Teknoloji bilginin sürekli yenilenmesi lazım. Gelenekten kopmamanız lazım ama gelişen de bir teknoloji var. İşte depolama yöntemleri var, olgunlaştırma yöntemleri var. Sonuç olarak iyi bakteriyle kötü bakterinin mücadelesine kazandığınızda iyi bir peynir elde ediyorsunuz. Dolayısıyla bunları sürekli kontrol ettiğiniz ama bir yandan da o kültürden kopmadığınız bir yapıyı korumaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla denetim bunun da beraberinde gelen ama hepsi yapıldığınızda o denetim de kendi içinde 3-4 ayaklı bir şey. Bizde bunlar maalesef.
Peki ben kültür işine geleceğim ayrı bir vab olarak da şunu merak ediyorum. Şimdi bu kadar çok peyniri olan, bu kadar çok keşfedilmemiş kaynağı olan bir ülkede biz nasıl 1990'lara geldiğimizde taze kaşar, beyaz peynir, fabrika tulumu, biraz belki dil peyniri gibi bir fakirliğe hapsetmişiz kendimizi.
Yani ne olmuş? Ne olmuş? Bir dönem biliyorsunuz zamanın ruhu öyle bir şey oldu ki denildi ki endüstri daha iyi, hijyen, onu yememiz lazım. Daha sağlıklı, üretim biçimi daha sağlıklı. İşte marketlerden alın, en paketlenmişini alın. Aslında tek başına öyle baktığınızda da bunların öyle olmadığını bugünün ruhuna geldiğimizde görüyoruz. Şimdi zeytin içinde çalışma yapıyoruz. Zeytinde de onu görüyoruz. İşte bir ara margarinler aslında daha sağlıklıdır. Aman tereyağı yemeyin denilen, işte tereyağından, zeytinyağından uzaklaşılan bir dönem geçmiş oldu. Yani bunların getirdiği endüstriyelleşme, bir süre sonra tekleştirilmiş gıda zincirleri, tek tipleşme bizim aslında çok temel bir şeyimizi kaybetmemize sebep oldu. Biyoçeşitliliğimize. Yani bu topraklar biliyorsunuz gelenlerin, gidenlerin, kalanların sonra da hep beraber yoğrulduğumuz bir kültürün parçası. Oradan besleniyoruz hepimiz. Biz onu kaybettik aslında. Daha doğrusu kapılarını kapattık diyelim. İşte biz neşeyle o kapının bir kısmını açma şansı ettik, elde ettik peynir üzerinden. Gerçekten Türkiye coğrafyasında herkes bir şeyin ucundan elinden bu anlamda tutmalı belki. Hani biz bugün peynirin peşinde koşarken sadece neşe dedi temin ticaretini yapmıyoruz. Büyük bir kültürü anlattıkça daha çok anlatmaya çalışıyoruz. Gerçekten büyük bir zenginlik. Bu bize gıdadaki tek tipleşme, topraktan uzaklaşmamıza dolayısıyla gastro endişe denilen uzaklaştıkça ne yediğimizi bilmeme, bilgi kirliliği, gastro endişe ve gittikçe böyle bir hani ne yiyorum, ne yapıyorum, ne yaptım bilemeyen ve insanların ürün seçmede zorlandığını görmek.
Yani bu şimdi siz de söylediniz, tarımda çalışanların yaş ortalaması bir hayli yüksek aslında. Gerçi bir başka konuşmamızda yazları kentten köylerine giderek hasada katkıda bulunanların filan o yaş ortalamasını biraz düşürdüğünü söylüyorlar ama şimdi bu zanaatın uygulayıcıları yaşlandıkça yeni nesillere bunları nakledemedikçe ne olacak? Bu bir teşvik meselesi mi aslında, bir dediğim yani o küçük üreticiye çok önemli bir zanaatı yaptığı için bir teşvik mi verilmesi gerekir ki bu lezzetler ona bağlı olarak bir kültür, belirli bir aslında yaşam ekosistemi korunabilsin. Ne yapılması gerekiyor? Ve ne için mesela başka ülkelerde peynir aynı zamanda şarap kültürünün bir parçası. Akşam yemeğinin bir parçası. Bizde genelde kahvaltıyla filan. Bizdeki kültür niye daha farklı? Biz nasıl görüyoruz bunu ve nasıl yeni bir de önce yabancılara gittik, fabrikalara gittik, fabrika ürününe gittik. Şimdi özümüze dönme diyelim, ilerledikçe yeni bir peynir etrafında yaşam kültürü de oluşuyor mu?
Sondan başlayalım. Evet, yeni bir peynir kültürü oluşuyor mu? Evet, oluşuyor. Yani biz 2000'li yıllarda bu işe başladığımızda daha kısıtlı bir kitleye hitap ediyorduk. Gerek yaptığımız ticarette, gerekse yaptığımız kültürel çalışmalarda. O dönemin koşullarına baktığınızda ürünleri talep edenlerde, yaptığımız etkinliklere, kültürel çalışmalara ilgi gösterenlerde daha yaş grubu, orta ve üzeri ve kültürel düzeyde de tabii daha yüksek bir kitleydi. Şimdi giderek bu gastronomi bölümlerinin açılması, gençlerin daha fazla seyahat etmesi, daha fazla gastronomiye ilgi duyulması, insanların yediklerini, içtiklerinin hikayelerini öğrenmek üzerine yeni keşiflerle ilgili geliştirdikleri heves diyelim. Bu işi biraz daha derinleştirme yolunda ilerliyor daha çok başında olmamıza rağmen. Diğer tarafta bu işin kurtuluşu nedir gibi bir soruya sadece devlet teşvikleriyle olmayacağına inanıyoruz. Yani Anadolu'yu köy köy gezmiş, küçük üreticiyi orta ölçekli hatta sanayi gezmiş ikili olarak belirli biz. Bu işin yolu sadece devlet desteğinden geçmiyor. Elbette ki demin de altını çizdim. Devletin uygulayıcı politikaları, uzun vadeli stratejik planları kurgulaması lazım. Yani bizim 10 yıllık bir sütle ilgili, peynirle ilgili, süt ürünleriyle ilgili, bunların atıklarıyla ilgili, geri dönüşleriyle ilgili gerçekten bütün sektöre hitap eden ve herkesi kavrayıcı, işte Berin'in anlattığı Comte'de olduğu gibi sadece büyük süt üreticilerini değil ya da büyük peynir üreticilerini değil, eşit fayda sağlayacak ve eşit motivasyona sebep olacak uygulamaların stratejik yönetimine ihtiyacımız var. Bu birinci koşulu. İkincisi yine coğrafi işaret. Önce bütün peynirlerimizin bir nüfus cüzdanını çıkartmamız lazım, kimliğini çıkartmamız lazım. Biz Neşe ve Beyrin olarak işte kendimizce bir şeyler yapıyoruz. Peynir aşkına da 52 peyniri, 50 peynirli şehir Balıkesir'de 50 peyniri kayıt altına aldık. Yeterli mi? Değil. Hala kayıt altına alınmamış onlarca peynirimiz olduğuna inanıyoruz. Öncelikle kayıt altına alıp reçetelerinin standartize edilip küçük mandıralarda üretim modellerinin uygulanması gerekiyor.
Kooperatifleşme denir.
İşte oraya geleceğim. Üçüncüsü de kolektif çalışmanın gücüne inanmamız lazım. Her konuda olduğu gibi tüm bölgelerde mutlaka kolektif işbirliği yapılarının kurgulanması lazım. Yani bireysel olarak iyi niyetli bir üreticinin tek başına bir şey yapması mümkün değil. Bir örnek verelim. Mesela Balıkesir'de Savaştepe diye bir ilçe var. Bu bildiğimiz Mihaliç peyniri, yani kelle peynirinin üretim merkezi. Ve doğduğu günden beri peynirin içinde doğan bir yapı büyüyen, gözünü o dünyaya açmış insanların olduğu bir şehir orası. Gerçek bir peynir şehri. Ama işte 8-9 tane mandıra var. Bir araya gelip bir aynı dili konuşan, kendilerine birlikte güç verecek bir yapıyı kurgulayamıyorlar. Bu küçük bir örnek.
Ölçek ekonomisine geçemiyorlar.
Dolayısıyla herkes kendi derdine düşünüyor. Yani ben bu ürünümü nasıl pazarlarım? Bir an önce paraya nasıl dönüştürebilirim? Kaygılar farklı, markalaşmayla ilgili çalışmalar farklı vesaire. Üçüncü kuralda gerçekten kolektif iş. Yani bölge birliklerinin, şehir birliklerinin, süt üreticilerinin, olgunlaştırıcılarının, peynir üreticilerinin ve hatta pazarlamacılarının da ayrı bir şekilde yol alması gerekiyor. Kadın kooperatifleri bu anlamda çok kıymetli. Yani kadın, çünkü peynir üretiminde gerçekten özellikle küçük üretimlerde kadın sütün çok içinde. Kadın kooperatiflerinin peynir konusuna yönelmesi çok kıymetli. Onun dışında bölge birlikleri çok değerli ve mutlaka bir peynir enstitüsümüzün kurulması gerekiyor. Bir de tabii zanaatle tasarımın birleşmesi gerekiyor. Yani siz çok iyi bir peynir yaparken Antre Gourmet neden başarılı oldu? Çünkü güven verdi. Yani bizim yaptığımız şey oradaki kontrolsüz bir peyniri alıp gelip işte rafımızda satmak değildi. Çünkü burada da bir gastro endişe denilen kavram var ya artık.
Evet, evet.
Bir kavram kargaşası var. Biz şu anda sanıyoruz ki işte X köyünden Ayşe teyzenin ürününe ulaştığımız zaman sağlıklı ürün tüketeceğiz. Böyle bir şey yok. Yani bir ürünün çoğul tüketimi için ya da bulunduğu bölgeden farklı şehirlerde tüketimi için sürdürülebilir bir yönetim sistemine sahip olması lazım. İşte ürünün ilk yapıldığı, üretildiği andan nakliyesi, depolaması, paketlemesi, bütün bu sistemin izlenebilir sistem içerisinde olması lazım. Biz Antre Gurme olarak bunu yaptık. Bir gıda mühendisimiz var. Ürünler soğuk ortamda +4'te bize geliyor. Kendi soğuk hava depomuzda gıda mühendisi kontrolünde denetleniyor ve ürün çıktığı andan bizim nihai tüketicimize gittiği ana kadar izlenebilir sistemi kurguladık. Bunu yapan çok az yer var. Bir kere sistem olarak daha günümüze entegre, yani geleneği geleceğe taşımanın yolu inovasyondan geçiyor. Yani siz sadece geleneksel reçeteyle yol alamazsınız. Onun için mutlaka teknolojiyi ve hijyen koşullarını taşıyan günümüz gıda kriterlerini gündemimize almamız gerekiyor. Şimdi
zaten bu konuşmayı da İzmir Ticaret Borsası için yapıyoruz. Onların bir tarım teknoloji merkezi projesi var. İzmir'de Ege Üniversitesi ile birlikte kuracakları, bu tür konularla ilgilenecekler, ben de öyle sanıyorum. Bir de yani az önce söylediğiniz, özellikle kadınların kooperatifleşmede de bir kere erkeklere göre çok daha ileride olduklarını, hatta fersah fersah. Ve Ege'de bu çok daha rahat yapılabiliyor. Çünkü Ege'deki kadınların hayatla olan ilişkileri başka yörelere göre galiba farklı.
Aslında her yörede öyle kadınlarımız mi? Çok güçlüler artık. Yani biz çok doğudaki kadınları da gördük, Güneydoğu gördük, Karadeniz gördük. Yani şu herhalde son 15-20 yıldır bütün bölgelerdeki kadınlarımızla bir aradayız. Onların evlerine konuk oluyoruz, sofralarında birlikte oturuyoruz. Buradaki şehirdeki algımız yok orada. Yani gerçekten sizi hiç tanımadan hayatlarını size açıyorlar, sofralarını açıyorlar. Çok rahat iletişim kuruyorlar ve gerçekten çok hevesliler. Tek bir şeye ihtiyaçları var, kendilerine inanmaya ve onların güçlerini tek bir koldan sunacak bir yapıya ihtiyaçları var. Yani biraz rehberlikle, biraz onlara model geliştirilebilecek bir yapı kurgulansa, Türk kadınları çok güçlü. Hepsi ayrı birer devrimci, onu söyleyebiliriz. Yani kendi mutfaklarında, kendi köylerinde. Biz geçen sene, Elli Peynirşehir Balıkesir için Kepsut'un Büktere köyünde Emine Hanım diye bizim hatta Ark of Test'e kayıt altına alınan Büktere'nin küflü deri katık peynirini yapan üreticimizle bir araya geldik. Sizi bir araya getirsek inanamazsınız. Yani şehirdeki eğitimli, İşte benim diyen iş kadınından çok daha gözleri ışıldayan, çok daha yaşama bağlı, ne verirseniz yapabilecek potansiyele sahip kadınlarımız var. Bu anlamda kadın kooperatiflerinin gücüne çok inanıyoruz. Belki KEDEV'den söz edersin, Behrin'cim buradasan.
Ben bir de şunu ekleyeyim. Sizin açtığınız yoldan gidenler var mı?
Valla ilham verdiğini yaptığımız çalışmaların bize geri dönüşlerden anlıyoruz fazlaca. Çok mutluluk verici, ne güzel. Zaten de amaç bu, paylaşarak çoğalmak. Herkesin yolu açık olsun. Bize dönüş olduğu zaman, yardım istendiğinde de her zaman kapılarımız açık. Bu konuda bizim daha örgütlü çalışmalarımız var aslında. Tıpkı hani kooperatifçiliği önerdiğimiz gibi, her zaman Neşe'nin de söylediği gibi, daha kolektif çalışmalara inanıyoruz. İşte onun için yöresel ürünler, coğrafya, işaretler, araştırma ağının etkin üyeleriyiz. Profesör Doktor Yavuz Tekelioğlu hocamızla çok aktif çalışmalar yapıyoruz coğrafi işaretin farkındalığı konusunda. Ve Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı ile birlikte ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan çok gurur duyduğumuz çalışmalardan biri de 2 yıldır üzerinde çalıştığımız mikro bir model. Türkiye'nin de en çok ihtiyacı olan bizce süt konusunda. BİGA'daki bir kadın kooperatifiyle, BİGA Kadın Kooperatifi'nin bünyesi altında Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı'nın desteğiyle orada bir kooperatif kuruldu. Köylere üretim alanları açıldı BİGA köylerinde. Çünkü süt var, ürün var, bir değer var. Keçi bol ama reçeteler kayıt altında. Yine herkes kafasına göre. Onların hepsini kaydettirdik, yerelde dolaştık. Tek bir reçete ortaya çıkardık. Seçilen belli kadınlara o reçetelerde aynı gıda mühendisi eşliğinde üretimler yaptırttık. Bir onaylı işletme tesis kuruldu. Dolayısıyla ortada bir onaylı işletmeye bağlı bir mikro model sistemi gelişti. Bu inanılmaz bir şey. Her bölgenin kendine göre ihtiyaçları var, onu anlıyoruz. Yani mesela bir Diyarbakır'daki üretimle işte Çanakkale'deki bir üretim, sistem aynı şekilde yürüyecek diye bir şey yok. Temelde aynı olabilir ama oranın ihtiyaçlarına göre de düşünülüyor olmak lazım. Çünkü Doğu kayıt sistemi zayıf bir bölge mesela, Doğu Anadolu. Yani %50-60 belki daha bir de fazla oranda kayıt altında değil süt üretimi. peynir üretimi hiçbir şey kaldı ki. Orada çok fazla coğrafi işaret tescilli peynirimiz var bizim. Yaklaşık 5 peynirimiz yanlış hatırlamıyorsam. Tescil altında ama kayıt sisteminde korkmuş durumdayız. Dolayısıyla demek ki o bölgeye özel bir çalışma yapmak lazım. Ve Neşe'nin söylediği gibi bizim aslında kültürel değerlerimizin çoğu kadınların elinde. O kadınları örgütlemek lazım. Sütün taşınmasını, onun işlenmesini organize edecek mikro işletmelere muhakkak bir yol açmak.
Buna mikro kredi de dahil mi?
Mikro kredi de dahil. Çok yapan yok biliyorsunuz. Yine kedimin verdiği şeyler var ama biraz mikroyu makroyla daha doğrusu birleştirmezsek bir şeylerle gene onlar da yok olur gider. Yani hani onları böyle bir şey altında bir güç birliğinde tutarak örgütlü, iyi yönetişimi kurulmuş, muhakkak denetimleri yapılan. Yani bu mikro olduğu için denetimsiz değil. Mesela biz bu Biga'daki işletmede Eceköy diye bir marka yarattık. Bütün denetim sistemleri kurgulandı. Yani bizler mesela oranın dışarıdan gidip habersiz denetleyecek kişileri içerisindeyiz. Sürekli toplantılar yapıp geliştirmek gibi bir misyonumuz var. Yani yaptık bıraktık değil, kolektif işbirlikleri, etkin kolektif işbirlikleri çok önemli. Ve bakın dünyada da baktığımızda hep arkasında etkin kolektif işbirlikleri görüyoruz. Buna çok daha fazla emek vermemiz lazım. Para ayırılması lazım. Ve gerçekten işini severek yapan, iyi ekiplerin, samimiyetle yapan ekiplerin oluşturulması lazım.
Bir küçük bir şey ekleyeceğim. Burada şunun da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bu kadınların gerçekten bir lidere ihtiyaçları var. Şimdi kentte hepimiz çok söyleniyoruz. Yaşadığımız hayatlardan işte... koşullardan hep şikayet ediyoruz ama çok nitelikli insanların olduğunu biliyoruz. Kendi bilgi ve birikimlerini aslında işte bu küçük kooperatiflere, kadınlara destek olarak kendi bilgileri doğrusunda Eceköy'de KEDEV bu anlamda bir sürü gönüllüden farklı alanlarda yani gıda mühendisinden, kimyacısına, pazarlamacısından, reklamcısına, sosyal medya kullanımcısından işte yogasına kadar hani oradaki kadınların kendilerini nasıl rahatlatabilecekleri psikolojik eğitimlerinden pek çok gönüllü aslında hani şikayet etmeyi bir tarafa bırakıp hepimiz bir ucundan tutmamız lazım. Yani her şeyi sadece devlete modellemek işte devlet yapmıyor devletin bunu destekle evet tabii ki bu konuda zaten hemfikiriz. Uzun vadeli stratejilerin yapılması konusunda ama biraz toplumdaki aydın insanların kendi bilgilerini, kendi alanlarında edindikleri tecrübeleri, deneyimleri bu tür yapılara aktarmaları da çok faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Çok önemli biliyor musunuz? Yani ağzımızdan çıkacak bir cümle, yaptığımız küçük bir konuşma, onların mekanlarına gidip vereceğimiz bir fikir. Mesela çok yeni Kırtık Köyü'nde bir... köylülere yapılan bir desteği gördük. Çok etkilendik. Yani bir köyün hayatı değişmiş. Köyde 25 tane hane var. Organik üretim yapısına geçmişler. Çok güzel destek alıyorlar. Kurumsal iletişimleri, markaları böyle köyün tepesine gittik. İnanılmaz güzel bir logo. Aa nereden dedik işte bilmem kim beyin kızı Amerika'da yaşıyor. Reklamcı bize o bunu yaptı. Bunlar bizim çok için küçük yani. Görünüyor çok, ama çok gerçekten çok büyük hamleler. Onun için herkesin kendince, kendi yetkinliğince... birilerine deyip dokunması gerekiyor. İşte kolektif bilinç zaten sadece 3 tane süt üreticisinin bir araya gelip birbirlerini desteklemeleri değil aslında. Toplumsal olarak birbirimize kendi bildiklerimizi sadece maddi anlamda değil nasıl fayda sağlayabiliriz, nasıl etkisini daha geniş katmanlı yapabiliriz bunun altında olduğumuz lazım.
Ekosistem üretilmesi gerekiyor.
Evet. Kesinlikle öyle. Bir de tabii burada katılan üreticilerin de şöyle bir özveride bulunması lazım. Para çok bir motivasyon ama hemen para kazanmak gibi bir motivasyon sağlayabiliyorsunuz.
O kitabınızda buna dikkat çekiyorsunuz.
Çok iyi. Tabii şimdi hani arzu edilen o, hakikaten olmayınca da üretici girmek istemiyor bunun içine. Yani bu çok önemli.
Çok.
Ama hani bu kadar güzel bir yapı kurulduğunda da para kazanmak muhakkak gerisinden geliyor. Zaten şu andaki olumsuz dönemlerde hiç kazanılamadığı için üzerine konulan bir şeyle çok güzel oluyor.
Aslında zaman kavramının değişmesinin gerektiğini söylüyorsunuz. Yani kısa vadeden orta ve uzun vadeye yönelik bir zihniyet değişikliği gerekiyor. Peki son olarak iki şey sormak istiyorum. Bir bu zor soru. Şimdi iltimas geçmeniz gerekse kime geçersiniz? Şimdi ben iki ben evet Artvin ve Çorum'da sizin önerileriniz doğrultusunda hareket ettim. Onlara iltimas geçtiğinizi düşündüm gerçi ama öte yandan da koskoca yani 52 peynirlik koskoca bir Türkiye, ardından 50 peynirlik tek bir şehir var. Sizce?
Ya şöyle, aslında çok net bir şey söylemek gerekirse peynir aşkına da bizim için çok kıymetli bir kitaptır. 20 yıllık bir çalışmanın içindeyiz burada. Peynir aşkına bunun 10. yılında olmaya başladı. 10 yıllık birikimi yansıttığımız, 4 yıl yine yollarda dolaştığımız, çok severek yaptığımız bir kitap. Fakat Balıkesir üstüne çok özel geldi. 2 yıl boyunca kır, kasaba, yayla, dere, tepe dolaştık. Çok özel
bir yerden geçtik. Arkadaş olmasa da bu yapılmaz.
Evet, bizim Neşe'yle şöyle konuşuruz. Dışarıdan çok güzel görünüyor. Böyle kırsalda dolaşan haydi gibi iki tip. Evet. Öyle bir şey yok. Ciddi yoruluyoruz. Yani günde inanılmaz mesailer sarf. Çoğu yerde yollarda kayboluyoruz. Bozkır da dolaşan işte hayvanlarla beraber böyle gidiyorsunuz saatlerce. Güzel, yani biz bunu seviyoruz. Niçin? Romantizm demeyelim buna ama duygusal bir bağ koyup üstüne de gerçekten bilgi ve biraz kimyasını anlamaya başladığınızda, hani diyoruz ya peynir toprağın ruhudur. Yani yeryüzüyle ile insan arasındaki bağ oluşturuyorsunuz. Ne diyelim, Balıkesir'in özel bir yeri var özetle. Çünkü 25 peynir diye yola çıktık, 50 peynir çıktı karşımıza. Üstelik bunların 4'ü bugün Slow Food Alkof Taste listesine girdi. Bize bir dünya birinciliği getirdi. En iyi peynir kitabı seçildi dünyada. Bizim bugün...
Tebrikler tabii bunun için.
Teşekkür ederim. Yola çıkışımızdaki en büyük idealimiz, hayalimiz Neşe'yle Türk peynirlerinin dünya modellerindeki gibi bir değere dönüşmesiydi. Bunun için bir kapı açtığına inanıyoruz. Kendini üstelik hani Türkiye peynirlerini anlattı ama bir yerel il üzerinden Türkiye peynirlerini anlatma fırsatı bulduk. Bu çok daha kıymetli, hani bu yerelleşmenin çok önemsendiği bir noktada.
Şimdi ben cevabınızdan anladım. Çocuklarınız arasında ayrım yapmıyorsunuz, zorlamayacağım. O zaman Neşe Hanım'a sorayım. Ne demek peynir toprağın üzüdür?
Şimdi aslında dünyadaki bütün kadim gıdalarda olduğu gibi, işte üzümde, buğdayda, peynirde, bunların hepsi toprağın bize verdikleri. Ve her bir toprağın bize verdiği başka bir ürün var. Şimdi bugün bir kültür, bugünkü manasını bildiğimiz anlamda kültürden bahsediyorsak, bunun doğuşu aslında yemek kültürü. Yani dünyadaki ilk kültür kavramı zaten biliyorsunuz tarımsal üretimden geliyor. Kelime kökeni de öyle. 17. yüzyıldan sonra daha Voltaire ona zihinsel üretimle tarımsal üretimi birleştirip bugünkü bildiğimiz manadaki kültürü bize anlatmış. Ondan sonra biz üzerine başka kültürleri koyarak gelmişiz. Yoksa insanoğlunun yaşadığı ortamda yarattığı ilk kültür aslında ektikleri, biçtikleri, onunla birleştirip pişirdikleri bizim yerleşik kültürümüz. Tüm dünyadaki kültürleri öncelikle geçmişe döndüğümüz zaman yedikleri, içtikleri üzerinden anlıyoruz. İşte bugün Hitit tabletlerinde ya da işte bütün kazılarda burada şarap içilmiş, burada zeytinyağı var, burada işte peynir kalıntısı var. İşte bu yeni kazılarda, Batı Marmara'daki kazılarda orada biliyorsunuz peynir kalıntıları bulundu, inceleniyor vesaire. Dolayısıyla işte bu bizim toprakla en sağlam bağımız aslında, bağlarımızdan bir tanesi. Biz bir tanesinin peşinde başladık hikayeyi. Şimdi ekmek ve zeytin de geliyor. Dolayısıyla insanoğlunun yarattığı dünya üzerindeki en önemli kültür ve bugün şunu anlıyoruz ki tüm dünyanın tarihine baktığınızda göçler, savaşlar, işte gidişler, gelişler, büyük salgınlar bugün olduğu gibi her zaman beslenmeyi ve yemeği ön plana çıkarıyor. Yani önce neye dönüyoruz? Hemen yemeği düşünmeye başlıyoruz. Onun için çok önemli, bizim hayatımız için en önemli parçası diyebiliriz.
Bu programlarda sürekli değiştiğimiz bir tema da var. Aslında sizin Balıkesir kitabı onu destekleyici mahiyette bir şey. O da Ege bölgesi, özellikle Kuzey Ege'de bir Toskana yaratabilir miyiz? Yani tamam, Toskana'nın başka özellikleri de var filan ama yani bir lezzet turu yaptırılabilecek bir yer olarak siz ne dersiniz?
Tabii Balıkesir peynir kitabımız aslında buna zaten büyük ölçüde olanak duydu. Çünkü biz aslında biz peynir üzerinden bir yere bakmak diyoruz artık. Peynir için gidiyorsunuz ama orada bir arkeolojik kazıda bir şey buluyorsunuz. Eski bir kent kalıntısında çıkan bir şey. Bir ağacın üzerinden süzülen bir salgı balığıyla yenen bir peynir çıkıyor karşınıza. Ekmeğin çok bambaşka bir üretim biçimi çıkıyor karşısına. Bunların hepsi aslında gastronomi turizmini besleyen, agroturizmi hatırımıza getiren, Türkiye'nin aslında ne kadar büyük bir agroturizm cenneti olduğunu gösteren çok doğal sonuçlar. Dolayısıyla biz Balıkesir'de bunu kitabı tamamladıktan sonra bir rotayla da tescilledik. Güzel birkaç grup götürdük oraya. Zeytinle başlayan ekmek, peynirli sofralar kurduğumuz, dolaştığımız ama sadece Körfez'le de kalmadığımız. Çünkü Balıkesir bugün zihinlerde mesela hep bir Körfez kimliğiyle karşımızda ama oradan aldık misafirleri, bir Kepsut'a uzandık, Sındırga'ya uzandık. 150 yıllık bir redif tabur binasında 50 peynirli sofralar kurduk orada. İnanılmaz etkilendi tabii her gelenler. Çünkü hani onu bir kitapta 50 tane peynir varmış demek başka, o 50 peyniri gerçekten görüp tatmak, onu üretenlerle konuşmak, onlara deyip dokunmak başka. Gastroturizm Türkiye'nin gerçekten sıkı sıkıya tutulması gereken, üzerine çalışması gereken, agroturizm geliştirmesi gereken çok önemli kollarından biri. Toskana evet olabilir ama bugün baktığımızda Türkiye'de birçok yer Puglia olabilir, Provence olabilir, kendi içinde kendi yarattığı özgün coğrafyalar olabilir. Buna biz hakimiz ama Balıkesir, Kuzey Ege bunun için çok daha hazır bir takım doneler.
Özelliklere sahip tabii. Şimdi bir, o da yani orada da bir ekosistem herhalde. Son soruyu size sorayım Neşe Hanım. Yani peynir varsa o zaman bir kır lokantası da olması lazım değil mi? Evet. O zaman oradaki otların filan kullanılması lazım. Kimi çayını içer, kimisi şarabını içer vesaire. Oraya doğru bir eğilim görüyor musunuz? Yani bunu bir bütün olarak düşünme hali var mı? Oraya doğru bir yönelim var mı?
Evet, evet.
Ziyaret yani, ettiğiniz yerlerde.
Ziyaret ettiğimiz yerlerde.
Özellikle de köylerde.
Yani köylerde daha köy tabanında daha değil. Onu çok köyde göremiyoruz ama mesela işte Körfez'de yine Beri'nin söylediği gibi gerçekten çok güzel hatlar oluştu. İşte zeytinyağı üretimi, ekmek, peynir vesaire bütün mutfağıyla birlikte böyle güzel bir rota yapabileceğiniz, işte leblebinizi Havran'dan leblebinizi alıp işte oradan bir sirke müzesine gidip oradan bir zeytinyağı müzesinde zeytinin geçmişine yolculuk yapabileceğiniz noktalarımız var. Bununla ilgili hevesler de var aslında. Şimdi şu anda yerel yönetimler gerçekten bu işe çok çaba sarf ediyorlar. Bunu da görüyoruz yani hangi siyasi parti olursa olsun fark etmez. Kültür daire başkanlıkları bölgelerini bu anlamda zenginleştirmek için belirli bir çabaları var. Ama yine aynı yere geliyoruz. Bir tepe düşünce olmadığı için herkes iyi niyetli, herkes kendi bölgesini ön plana çıkartmaya çalışıyor. Bununla ilgili yapılan iyi niyetli çalışmalar var ama bir ortak akla da ihtiyacımız var. Bunun da önemini yatsıyamayız.
Çok çok teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
Behren Hanım, Neşe Hanım ikinize de hem şahsım adına hem de İzmir Ticaret Borsası adına çok çok teşekkür ederim. Sabırsızlıkla da zeytin ve ekmek kitaplarında bekliyor olacağız. Sağ olun.
Sağ olun. Teşekkür ederim.